Ayrım 22. Kamp Ateşi Başında Kızılderili Efsaneleri ve Masalları. Sayfa 301. Coyote'un Devi Öldürüşü. Flathead. Coyote, günlerden bir gün gezinirken Old Woman, yaşlı kadın ile karşılaşmış. Kadın onu selamladıktan sonra nereye gittiğini sormuş. Coyote, öylesine geziniyorum işte, demiş. O tarafa doğru gitmesen senin için iyi olur. Çünkü orada önüne geleni öldüren bir dev var. Aslında daha önce hiç dev görmemiş olan Coyote, "Pöh, devler beni korkutamaz," demiş. "Onların hep hakkından gelmişimdir. Bunun da aklını başından alır, son noktayı koyarım yaşamına." Yaşlı kadın, "Ama o sandığından da iri ve yakında," demiş. Coyote, "Hiç fark etmez," demiş. Kafasında bir devin en fazla Amerikan geyiği kadar büyük olabileceğini ve kolaylıkla alt edebileceğini tasarlayarak. Böylece yaşlı kadına veda eden Coyote, ıslık çalarak yoluna devam etmiş. Yolun üstünde bir savaş kargısına benzeyen, yere düşmüş kocaman bir dal görmüş. Bunu eline alarak kendi kendine, "Bunu devin kafasına yerleştiriveririm," diye düşünmüş. Sanırım yeteri kadar büyük ve ağır bir dal. Yürümeye devam etmiş ve tam yolunun ortasında duran kocaman bir mağaraya rast gelmiş. Neşe içinde ıslıklar çalarak yoluna devam etmiş. Coyote birden yerlerde sürünmekte olan bir kadın görmüş. "Hayrola, derdin ne?" diye sormuş. Yürümeye bir mecali olmayan kadın, "Açlıktan ölmek üzereyim," demiş. "O sopayla ne yapıyorsun öyle?" Coyote, "Bununla devi öldüreceğim. Nerede saklandığını biliyor musun?" demiş. Kadın halsizliğine rağmen kahkahalarla gülerek, "Şu anda zaten devin karnındasın," demiş. "Nasıl onun karnında olabilirim yahu? Ona daha rastlamadım bile." Kadın içini çekerek, "Yolun üzerine çıkıp da içine girdiğim mağara var ya, işte o devin ağzıydı," demiş. "İçeri girmek pek kolaydır ama daha dışarı çıkmayı kimse becermiş değil. Dev o kadar iri ki onu bütünüyle görmen olanaksız. Karnına koca bir vadi bile sığabilir." Coyote, sopasını elinden fırlatıp yoluna devam etmiş. Başka ne yapabilirdi ki? Çok geçmeden, yarı ölü halde daha birçok insana rast gelmiş. "Hasta mısınız?" diye sormuş. "Hayır," demişler. "Açlıktan ölmek üzereyiz. Devin içinde hapis olup kaldık." Coyote, "Çok salaksınız," demiş. "Gerçekten devin içindeyseniz, etrafınızdaki mağara duvarları da midesi demektir. Onun içinden et ve yağ kesip pekala karnımızı doyurabiliriz." "Bu hiç aklımıza gelmedi bizim," demişler. Coyote, "Bendeki akıl sizde nerede?" demiş. Coyote avcı bıçağını çıkararak mağara duvarından parçalar kesmeye başlamış. Tam düşündüğü gibi bunlar devin midesinin parçalarıymış. Bunların sayesinde açlıktan ölmek üzere olan insanların karınlarını doyurmuş. Sonra geldiği yere dönerek açlıktan halsiz düşmüş olan ilk gördüğü kadını da doyurmuş. Bunun üzerine devin midesinde hapsolup kalmış olan insanlar kendilerini daha güçlü ve pek fazla olmasa da mutlu hissetmeye başlamışlar. "Sağ ol, bizi doyurdun ama buradan nasıl çıkacağız?" demişler. Coyote, "Hiç tasalanmayın," demiş. "Kalbini bir bıçak saplayarak devi öldüreceğim." "Nerede kalbi bunun?" "İşte şuralarda bir yerlerde olmalı. Şurada uflayıp puflayarak çarpıp duran volkan yüreği olmalı," demiş içlerinden biri. Coyote, "Tam üstüne bastın dostum," demiş ve dağı delmeye başlamış. Bunun üzerine dev lafa girmiş. "Sen misin o Coyote? Sesini duydum," demiş. "Şu kesip biçmekten vazgeçip beni rahat bırakır mısın sen? Ağzımdan çıkabilirsin. Hadi açayım onu senin için." Coyote, bıçağını devin kalbine sallamayı sürdürerek, "Evet, gideceğim ama hemen değil," demiş. Diğerlerinin hazır olmalarını söylemiş. Devin ölüm sancıları başladığında bir deprem olacak. Son bir soluk almak için çenelerini açacak ve sonra ağzı bir daha hiç kapanmamak üzere kapanacak. O yüzden son derece hızla dışarı kaçmaya hazır olun. Coyote, devin kalbinde kocaman bir yara açmış ve buradan lavlar fışkırmaya başlamış. Bu devin kanıymış. Dev inlemiş ve insanların ayağının altındaki toprak şiddetle sarsılmış. Coyote, "Şimdi çabuk!" diye bağırmış. Devin ağzı açılmış ve hepsi dışarı fırlamışlar. En sona kalan bir keneymiş. Devin dişleri tam üzerine kapanacakken Coyote onu son anda çekip kurtarmayı başarmış. Kene, "Gördün mü yaptığını?" diye bağırmış. "Yamyazsı oldum." Coyote, "Seni çekip çıkarırken oldu," demiş. "Bundan sonra hep yassı kalacaksın. Ölmediğine dua et." Kene, Sanırım buna da alışırım demiş ve öyle de olmuş. 1901 yılında Louisa McDermott tarafından kayda geçirilmiş bir hikayeden alınmıştır. Uçan Kafa, Irakoiz. Çok eski günlerde kötü canavarlar ve ruhlar insan avlarlarmış. Güneş gökte parladığında canavarlar derin mağaralarda saklanır ama fırtınalı gecelerde inlerinden çıkar, av peşinde koşarak yeryüzünde fink atarlarmış. Bunların içinde en korkunç olanı Flying Head, yani büyük uçan kafa imiş. Yalnızca kötü kötü bakan ve hırlayıp duran bedensiz bir kafadan ibaret olmasına rağmen, dünyadaki en uzun insandan 4 kat daha uzun boyluymuş. Derisi o kadar kalın ve sık kıllarla kaplıymış ki hiçbir silah işlemezmiş. Yanaklarının iki yanında çıkmış olan kocaman kuş kanatları sayesinde tıpkı bir akbaba gibi göklere yükselebilir, pike yapabilir, havada süzülebilirmiş. Uçan kafanın sipsivri, kocaman dişlerle dolu bir ağzı varmış. Bunlarla kurbanını kapar, iştahla yalar yutarmış. Yeryüzünde insanlar da dahil her canlı onun için bir av demekmiş. Bir gece genç bir kadın kucağında bebeğiyle evinde oturuyormuş. Birilerinin uçan kafanın ormandaki ağaçların tepesinden bir ok gibi geldiğini görmesi üzerine herkes kaçışıp bir yerlere sığınmışmış. Genç anne ise kendi kendine birilerinin bu canavara karşı durmasının zamanı geldi de geçiyor diyerek yerinden bile kıpırdamamış. Bu pekala ben olabilirim. Ocağın karşısına oturup kocaman bir ateş yakmış ve bu ateşte bir miktar taşı kıpkırmızı olana dek ısıtmış. Oturmuş etrafı kollayarak beklerken uçan kafa aniden kapıda belirivermiş. Korkunç bir sırıtışla evin içini kolaçan etmiş ama kadın hiç oralı olmayarak ocakta yemek pişiriyormuş gibi yapmış. Elindeki ucu çatallı değnekle kor kırmızı taşları ağzına atar gibi yapıp onları yediğine inandırmış canavarı. Aslında onları yüzünün öbür tarafından geçirip ters tarafta yere koyuyormuş. Bu arada da dudaklarını şapırdatıyor. Aman ne de güzelmiş, ne harika yiyecekmiş bunlar. Şimdiye kadar bu kadar lezzetli bir yemek kimseye kısmet olmamıştır, diyormuş. Kulak kesilen canavar kendini daha fazla tutamamış. Kafasını ta evin içine kadar uzatıp ağzını ardına kadar açarak kocaman bir yutkunuşla kor alev halinde tıslamakta olan bütün taş yığınını midesine indirivermiş. Taşları yutar yutmaz canavar öyle canhıraş bir çığlık atmış ki bütün ülkede her yerden duyulmuş. Büyük uçan kafa kanatlarını çırparak dağların, ırmakların ve ormanların üzerinden çığlıklar ata ata kaçıp gitmiş. Acıyla öyle bağırıyormuş ki en ulu ağaçlar sallanıyor, yer sarsılıyor, ağaçlar yapraklarını döküyormuş. Derken canhıraş feryatlar gitgide azala azala sonunda kaybolmuş ve bir daha da hiç duyulmamış. İnsanlar ancak o zaman parmaklarını kulaklarından çekip derin bir nefes alabilmişler. O günden sonra uçan kafayı ne gören olmuş ne de ona ne olduğunu bilen. 1902 yılında anlatılmış bir hikayenin tekrar anlatımı. Kesik Kafanın Takibi, Çayan. Bir zamanlar tek başına bir kulübede karısı ve biri kız, diğeri oğlan iki çocuğuyla yaşamakta olan bir adam varmış. Kulübenin önünde kocaman bir göl ve evden gölün kenarına kadar uzanan ailenin su almaya gittiği bir patika varmış. Adam her gün ava çıkarmış ama yola çıkmadan evvel kadını baştan aşağıya kırmızıya boyar, yüzünü, kollarını ve de bütün bedenini onu kötülüklerden koruması için kutsal büyüye bularmış. Adam gittikten sonra kadın çocukları evde yalnız bırakır suya gidermiş. Suyla döndüğünde bedenindeki kırmızı boya silinmiş, saç örgüleri çözülü olurmuş. Kocası eve dönmeden biraz önce evde olmayı başarırmış. İyi bir avcı olmayan kocası eve hep eli boş dönermiş. Karısına sormasa da sabahları kalktığında kadının kırmızı boyasının olmamasına pek hayret edermiş. Bir gün kızına "Annen her gün ne yapıyor?" diye sormuş. "Evden çıkarken onu boyuyorum ama geri döndüğümde boyadan eser kalmıyor." Kız, "Sen ne zaman ava çıksan o da suya gider ve çoğunlukla uzun zaman geri dönmez," diye yanıt vermiş. Ertesi sabah adam her zamanki gibi gene karısını kırmızıya boyamış ve yayı ile oklarını alarak evden çıkmış. Ama avlanmaya gideceği yerde gölün kenarına inerek kumda bir çukur kazmış ve dışarıyı görebileceği kadar bir delik bırakarak kendini gömüp saklanmış. Adam henüz saklanmış ki karısının elinde kova ile suya geldiğini görmüş. Suyun kenarına geldiğinde elbiselerini çıkartmış, saçlarını çözmüş ve kıyıda oturarak "Nasu, şimdi buradayım," demiş. Çok geçmeden adam suların oynaştığını ve bir mihninin, bir su ruhunun dışarı çıkıp karaya doğru süründüğünü, karısına sarıldığını, onu sarmaladığını ve bedenindeki bütün kırmızı boyayı yalayarak çıkardığını görmüş. Adam saklandığı yerden fırladığı gibi çifte doğru koşmuş. Bıçağıyla canavarı doğradıktan sonra karısının da başını kesmiş. Canavarın parçaları gerisin geriye göle doğru sürülmüş ve sulara yuvarlanarak bir daha görülmemek üzere gözlerden kaybolmuş. Adam karısının kol ve bacaklarını da keserek parçalarını ve kafasını göle atarken "Al işte, sana karın," demiş. Sonra bedeni açmış ve kaburgalarının bir kısmını çıkararak yüzmüş. Eve döndüğünde, "Ah evlatlarım, bugün şansım yaver gitti. Bir antilop vurdum ve etinden bir parça size getirdim. Peki anneniz nerede?" demiş. Çocuklar, "Annemiz suya gittiydi," diye karşılık vermişler. Adam, "Ya işte böyle," demiş. "Umduğumdan evvel avlandığım için onu alıp kampa getirdim. Anneniz de birazdan burada olur. Bu arada tekrar dışarı çıkmadan evvel size yiyecek bir şeyler pişireyim bari." Eti bir kapta pişirdikten sonra her biri oturup iştahla yiyen çocuklara vermiş. Annesinden en son süt emmiş olan küçük oğlan ablasına, "Bu etin tadı anneme benziyor," demiş. Ablası, "Şşt," demiş, "uslu dur bakayım, bu geyik eti." Çocuklar karınlarını doyurunca kız etten bir parça döndüğünde yesin diye annesine saklamış. Baba mokasenlerini ve diğer eşyalarını toparlamış ve bir daha geri dönmemek niyeti içinde yola koyulmuş. Kabilesinin kampını bulmak amacındaymış. O gittikten sonra çocuklar kulübede oturmaya devam etmişler. Kız mokasenler yapıyor, onları oklu kirpi dikenleriyle işliyormuş. Birden dışarıdan, "Ben çocuklarımı seviyorum ama onlar beni hiç sevmiyorlar. Oturup beni yediler," diye bağıran bir ses duymuşlar. Kız oğlan kardeşine, "Çık bak bakalım bu gelen de kim?" demiş. Çocuk dışarı baktığında aklı başından gitmiş. Korku içinde, "Abla, gelen annemizin başı," demiş. Kız, "Aman kapıyı kapat," diye bağırmış. Çocuk da öyle yapmış. Kız, mokasenlerini, işlemelerini, kırmızı, beyaz ve mavi işlemelerini toparlayarak, kök kazma çapasını eline alarak sımsıkı kavramış. Bu arada kafa yuvarlanarak kapıya kadar gelmiş. "Kızım, aç kapıyı," diye seslenmiş. Kafa kapıya tosluyor, kulübenin yarı beline kadar tırmanıp sonra gerisin geriye yere yuvarlanıyormuş. İki kardeş kapıya koşmuşlar ve aniden ardına kadar açarak kenara çekilince kafa kulübeye girmiş ve öbür ucuna kadar yuvarlanmış. Çocuklar ellerinden geldiği kadar hızla kaçarlarken anneleri arkalarından sesleniyormuş. Durmadan koşup durmuşlar ve sonunda ufaklık, "Abla, yoruldum ben, daha fazla koşamayacağım," demiş. Kız onun sırtındakileri almış ve koşmaya devam etmişler. Sonunda iki nehir arasındaki arazinin tepesine varıp da geriye baktıklarında nasıl olmuşsa evden çıkmayı becermiş olan kafanın ova boyunca yuvarlanarak peşlerinden geldiğini görmüşler. Çocuklar koşmaya devam etmişler ama kafa arayı neredeyse kapatmak üzereymiş. Küçük oğlan yorgunluktan bitkin olduğu kadar korkudan da ölmek üzereymiş. Kız, "Bu koşu kardeşimi neredeyse öldürecek. Küçük bir kızken oyunlar oynarken bazen dikenli yemişlikler öyle sık olurdu ki aralarından geçemezdik," demiş. Bunu dedikten sonra sırtındaki kirpi dikenlerini omzunun üzerinden yola saçmış. Anında yerleri sarı boynuzlarıyla koca koca dikenli yemişler kaplamış. Bu kaktüs yatağı olduğu gibi geçtikleri bütün yola yayılmış. Kafa buraya geldiğinde dikenli yemişlerin üzerinde yuvarlanmaya kalkmış ama dikenlere takılıp kalmış. Dikenlerden kurtulmak için bir epey uğraştıktan sonra kendini kurtarabilmiş ama bu arada çocuklar arayı bir epey açmışlar. Ancak bir süre sonra geriye baktıklarında kafanın gene peşlerinde olduğunu görmüşler. Küçük oğlan bayılmak üzereymiş. "Abla, artık koşamayacağım," demiş. Abla bunu duyunca bir yandan koşarken, "Ben küçük bir kızken arar, kalın mı kalın böğürtlen çalılarına rast gelirdim," demiş. Bunu dedikten sonra yine sırtında taşımakta olduğu beyaz dikenlerden avuç dolusu atmış arkasına. Dikenlerin düştüğü yerde kalın, sık böğürtlen çalıları bürümüş ortalığı. Bunlar yolu tıkayınca kafa uzun bir süre oyalanmak zorunda kalmış dikenlerden kurtulmaya çalışırken. Çocuklar kabilenin en son kamp kurmuş oldukları yere varana kadar koşmuşlar da koşmuşlar. Ama bir süre sonra arkalarına baktıklarında kafanın gene peşlerinden gelmekte olduğunu görmüşler. Küçük oğlan, "Abla, ben bittim," diye seslenmiş. Bunun üzerine abla, "Küçük bir kızken oyunlar oynar, çoğunlukla içinden geçemediğim dar, derin hendeklere rastlardım," demiş. Bunun üzerine kök kazıyıcı çapasını çıkararak önünde yere bir çizgi çizmiş. Bu çamurun içinde küçük bir kanal açmış ve abla elindeki değneği yarığın üzerine koyarak kardeşini elinden tuttuğu gibi bunun üstünden yürüyerek karşıya geçmiş. Kardeşler karşıya geçer geçmez o küçücük yarık daha da genişlemeye ve derinleşmeye başlamış. Çok geçmeden yarık dik duvarlarıyla kocaman bir yar halini almış ve aşağılara baktıklarında uçurumun dibinde incecik bir dere akmakta olduğunu görmüşler. Kız, "Artık koşmamıza gerek yok, buraya konaklayacağız," demiş. Oğlan, "Yok yok, koşalım," demiş. Kız, "Hayır," demiş, "annemizi burada öldüreceğim." Çok geçmeden kafa yuvarlanarak gelip uçurumun kenarına dayanmış. "Kızım," demiş. "Nereden geçtiniz karşıya? Elindeki değneği yere koy da ben de geçeyim." Kız sopayı koymaya çalıştıysa da çocuk hep ona mani olmaya çalışmış. Sonunda sopayı yerleştirmeyi başarmış ve kafa bunun üzerine yuvarlanarak karşıya geçmeye başlamış. Ama henüz yarı yola vardığında kız sopaya bir yumruk vurmuş ve kafa aşağı yuvarlanarak uçurumun dibini boylamış ve toprak da üstüne kapanıvermiş. Bundan sonra çocuklar insan aramaya devam etmişler. En sonunda kampı bulup yanına gitmişler. Ama daha oraya varmadan bir adamın yüksek sesle konuştuğunu duymuşlar. Bu babalarıymış. Kampın orta yerinde dolaşıyor ve çocuklarının annelerini nasıl öldürüp yediklerini anlatıyormuş insanlara. Çocuklar kampa geldikleri takdirde içeri almamalarını tembihliyormuş onlara. Bunu duyan çocuklar pek korkmuşlar. Ama kampa girmekten başka yapacakları bir şey yokmuş ki. İnsanlar derhal atılıp onları yakalamışlar ve ellerini ayaklarını bağlamışlar. Ertesi gün bütün kabile onları orada öyle bağlı bırakarak başka yere göçmüş. Kampta yaşlı mı yaşlı bir köpek varmış ve olan bitenin farkında olduğundan çocuklara içi acımış. Onların geldiği gece kulübelerden birine dalarak bir parça meşinip, bir bıçak ve bir biz çalıp onları yavrularının olduğu deliğe saklamış. Ertesi gün herkes gittikten sonra çocuklar bir köpeğin uluduğunu duymuşlar. Derken yaşlı mı yaşlı köpek onlara yaklaşıp, "Evlatlar, size acıdım ve yardım etmeye geldim," demiş. Kız, "Önce beni çöz, ben kardeşimi çözebilirim," demiş. Bunun üzerine köpek kızın ellerini bağlayan öküz derisi ipleri kemirmeye başlamış. Hayvanın doğru dürüst dişleri olmadığından ipleri koparamamış ama ipler ıslandığından kayganlaşmış. Kız ellerini oynatarak iplerden kurtulmuş ve serbest kalmış. Kendi ayaklarını da çözdükten sonra kardeşini de serbest bırakmış. O akşamüstü kampta dolaşarak ayaklarına giymek için eski mokasen aramışlar. Her ikisi de ağlıyor, köpek de onlarla beraber ağlıyormuş. Yiyecek hiçbir yerleri, yatacak yerleri, üstlerini örtecekleri bir örtüleri bile olmadığından, üstelik de kış neredeyse bastırmak üzere olduğundan salya sümük ağlıyorlarmış. Kızla köpek eli kolu sarkmış bir halde ağlarlarken, oğlan ortalığı kolaçan etmekteymiş. Derken, "Abla, şu kurdu görüyor musun? Tam bize doğru geliyor," demiş. Kız, "Bakacağım da ne olacak," demiş. "Onu gözünün içine bakarak öldüremem ya, yemek için." Çocuk, "Ama ablacığım, baksana, tam da bize doğru geliyor," demiş. Sonunda kız kafasını kaldırıp da kurda bakınca hayvan düşüp ölmüş. Bunun üzerine köpek, daha önce yürütmüş olduğu malzemeleri alıp getirmiş. Bıçakla kurdu kesip yüzmüşler ve derisinden köpeğe bir yatak dikmişler. Terk edilmiş kampta oturmakta olan çocukların artık keyfi yerindeyken yeni kampa taşınmış olanlar açlıktan kırılıyorlarmış. Çocuklar kampın ortasında koca bir ateş yakmışlar ve koca koca kütükler kullanarak ateşi hiç söndürmemişler. Ama kurdu yedikten bir süre sonra gene acıkmışlar. Kız gene mutsuz bir halde yanında köpek oturup ağlarken çocuk gene etrafı kolluyormuş. "Abla bak, bir geyik geliyor bu tarafa," diye bağırmış oğlan. Kız, "Hayır, bakıp da ne olacak ki?" demiş. "Bakışlarımla bir geyiği öldüremem ya." "Ama sen gene de bak bir kere, ne olacak?" "Belki kurda olan buna da olur." Kız bakmış ve aynı kurda olduğu gibi geyik düşüp ölmüş. Onu kesmişler ve derisinden bu sefer kendilerine bir yatak yapmışlar. Kendileri etini yerken kocamış köpeği ciğeriyle beslemişler. Kız dişsiz hayvan kolayca yesin diye iyice çiğneyip yumuşatıyormuş. Sonunda geyik yenilip bitirilmiş ve gene acıkmışlar. Çocuk gene garip görünümlü bir hayvan, bir Amerikan geyiği görmüş ve kızın bakışlarıyla o da düşüp ölmüş. Kız geyiğin postunu gererek kendilerine bir barınak oluşturmuş. Köpeğin yürütmüş olduğu meşin ipliklerle de mokasenlerini dikip giysilerini onarmışlar. O koca geyik de yenilip bitirildikten sonra çocuk bu defa bir bizon görmüş. Üstlerine doğru gelen ve kız bakışlarıyla onu da alaşağı etmiş. Bizonun etini ayırdıktan sonra postundan daha da sağlam ve büyükçe bir barınak yapmışlar kendilerine ve kış gelip de karlar yağmaya başlayana dek orada kalmışlar. Bir gece kız yatağa girdiğinde, "Keşke şu kuytucu yerde bir kulübe görebilsem sabah uyandığımda," demiş. Kulübenin dip taraflarında bir yere bir yatak atıp "Ne güzel yatardık kardeşim ve köpeğimizle birlikte." Kötü havalarda kampın yakınlarındaki çalıların diplerine sığınan bizonları avlasın diye kardeşime yay ve oklar yapardım. Kızcağız, kardeşinin büyüyüp genç bir adam olmasını ve kampta et dolapları yapıp bunları etlerle doldurmayı da dilemiş. Çocuk sabah kalkıp da pencereden dışarı baktığında, "Abla, kulübemiz karşıda şimdi, bak," demiş. Kulübe tam kızın dilediği yerdeymiş. Eşyalarını ve yakacaklarını oraya nakletmişler ve oğlan kulübeden içeri girer girmez birden genç bir adam oluvermiş. Delikanlı o kış boyunca bir sürü bizon avlamış ve istemedikleri kadar bol ete kavuşmuşlar. Kız bir gece yatarken başka bir dilekte bulunmuş. "Kardeşim," demiş, "babamız bize çok kötü davranmıştı. Bize annemizi yedirdiği yetmezmiş gibi bir de bizi bağlayıp insanlardan uzakta bıraktı. Keşke bunu kampa nasıl anlatacağımızı bilebilsek ve babamızı yedirecek iki tane de ayımız olsaydı." Ertesi sabah kız uyandığında kulübenin içinde kapının her iki tarafında oturmuş iki ayı görmüş. "Selamlar benim hayvanlarım," demiş. "Kalkın da karnınızı doyurun." Onları doyurduktan sonra dışarı çıkıp et dolaplarından kanlı bir parça yağlı et çekip çıkartmış. Yakınlardaki bir ağaçta oturmakta olan kuzguna seslenerek, "Buraya gel, bir iş için seni bir yere yollayacağım," demiş. Kuzgun uçarak yanına geldiğinde ona, "Git ve halkımın kampını bul. Uçarak kulübelerin arasında dolaş ve çığlıklar atarak onlara seslen. Ve insanlar dışarı çıkıp da birbirlerine, 'Bu kuzgun da ne yapıyor böyle? Ya ne taşıyor gagasında?' diye sorduklarında, 'Bu yağlı et parçasını kalabalığın tam orta yerine atarak insanlara geldiğin yerde böyle yığınlarla et olduğunu söyle,' demiş. Kuzgun et parçası gagasında uçup gitmiş, kampı bulmuş ve çığlıklar ata ata üzerinde uçup durmuş. Etrafta oturmakta olan insanlar birbirlerine, 'Bu kuzgun ne taşıyor öyle?' diye sormaya başlamışlar. Kuzgun yağlı et parçasını aşağıya atınca biri bunu eline alıp, 'İşe bak yahu, bu taptaze et,' demiş. Bunun üzerine kuzgun, "Sizin terk edip gittiğiniz insanlar hala eski kamptalar ve bunun gibi yığınlarla etleri var," demiş. Sonra da uçup kızın yanına dönmüş. Yaşlı bir adam köyün içinde dolaşarak, "Şu bizim terk ettiğimiz çocuklar var ya, onlarda yığınlı et var. Onlar hala o eski kamp yerindeler ve bizler olabilecek en kısa zamanda oraya geri dönmeliyiz," diye bağırmaya başlamış. İnsanlar çadırlarını bozmuşlar, eşyalarını toparlayıp geri dönmek üzere yola düşmüşler. İçlerinden genç olanlar üçer dörder gruplar halinde önden gitmişler ve köye vardıklarında kız onların karınlarını doyurarak ellerine et verip geri arkadan gelenlere yollamış. Etraftaki bütün ağaçların üstü et doluymuş ve bizon postları yığınlar halinde istif edilmiş duruyormuş. Bir süre sonra bütün köy halkı eski kampa varmış ve çocuklarını kulübenin yakınlarında bir yerde kamp kurmuş ve herkes çocukların kulübesine et istemeye gelmiş. Kız babasına herkes karnını doyurana kadar oradan uzak durması için haber salmış. Böylece bir acele yemek yerine görüşecek vakitleri olabilecekmiş. Kız ayılara dönerek, "En son siz yiyeceksiniz. O adam buraya gelip de karnını doyurduktan sonra kulübeden ayrılırken ben, işte sizin yemeğiniz diyeceğim. O zaman oturup onu yiyebilirsiniz," demiş. Akşam olup da en son kişi kulübeden ayrılırken kız kardeşine, "Bu gece artık kimse gelmesin, söyle onlara," demiş. Yemek sırası babamda. Babaları gelip de güzelce karnını doyurduktan sonra mutluluk içinde, "Ah evlatlarım, burada ne güzel bir yaşam sürüyorsunuz. İstemediğiniz kadar bol etiniz var," demiş. O kulübeden çıkınca kız ayılara, "İşte sizin yemeğiniz. Gidin bir güzel yiyin şu adamı," demiş. Ayılar babanın arkasından atlayarak onu yere indirivermişler. Kızına hayvanlarını geri çağırmasını söylediyse de ayılar onu öldürüp kulübenin arka tarafına doğru sürüklemeye başlamışlar. Kız, onu götürüp başka bir yerde yiyeyim ve yemediğiniz arta kalanını da nehre atıverin demiş. Ayılar yemedikleri artıkları dereye atmışlar ve ellerini yıkamışlar. Babanın başına gelenlerden kimsenin haberi bile olmamış. O günden beri ayılar ellerine geçirdiklerinde insan eti de yemeye başlamışlar. Oğlanla kız kampa geri dönmüşler ve ondan sonra hep orada rahat bir yaşam sürmüşler. George Bird Greenell'in 1903 yılındaki bir hikayesinden alınmıştır. 22. ayrımın sonu, sayfa 314.